Teknoloji, sanat, bilim ve eğitimdeki bütün gelişmelere rağmen neden modern dünyada şehirler şiddet, hırsızlık, açgözlük ve şehvetle dolu? Neden insanlar kibirleniyor, birbirlerinden nefret ediyor, adam öldürüyor, yalan söylüyor ve birbirini aldatıyor? Bu acı fakat gerçek olan soruları hep kendi kendimize sorarız. Aslında bu sorular sadece günümüze ait değil. İnsanlık Tanrı'ya isyan ettiğinden beri var oldular. Tanrı'nın bütün bunlar karşısında insanlık için nasıl bir yol çizdiğini öğrenmek istiyorsanız lütfen şimdi bize kulak verin.
Hello listening friends.
Merhaba sevgili arkadaşlar.
We are so delighted that you tuned in to listen to this program.
Bu programı dinlemek için bu kanalda olmanız bizim için memnuniyet verici.
We are getting close toward the end of this long series of messages entitled The Garden versus the City.
Bahçe şehre karşı uzun mesajlar serisinin sonuna yaklaşıyoruz.
In 1988 there was a very popular little booklet that was published.
1988 yılında yayınlanmış çok popüler bir kitapçık vardı.
Some Christians became passionate about that little book.
Bazı Hristiyanlar bu kitap hakkında oldukça ateşliydiler.
It was translated into many languages.
Birçok dile çevrildi.
The title of the book was 88 Reasons Why Christ Will Return in 88.
Kitabın başlığı Mesih'in neden 1988 yılında tekrar geleceğine dair 88 sebepti.
In fact, the author insisted that the return of Christ would occur in September of 1988.
Yazar İsa'nın dönüşünün 1988 yılında olacağı konusunda ısrar ediyordu.
Some people went overboard with this booklet.
Bazıları bu kitapçığa fazla tutuldular.
Then there was a video that dramatized that prediction.
Bu yorumu dramatize eden bir video yapıldı.
I knew some people who were adamant that I had to not only read the booklet but preach its message.
Bazı ısrarcı kişiler biliyorum ki kitapçığı sadece okumamış ama aynı zamanda da onun mesajını vaaz etmişlerdi.
As patiently as I could, I tried to tell these precious folks that even Jesus said that only the Father knew the hour of his return.
Olabildiğim kadar sabırla bu değerli halka İsa'nın söylediğini söylemeye çalıştım. Onun dönüş saatini sadece Baba bilir.
The reply was, "Oh no, the author knows the scripture."
Onların cevabı, "Hayır. Bu yazar kutsal yazıları biliyor oldu."
This author has actually calculated the years of Daniel's vision.
Bu yazar Daniel'in vizyonunun yıllarını hesapladı.
They went on and on about the accuracy of the book.
Onlar kitabın doğruluğu konusunda ısrar etmeye devam ettiler.
So you can understand when September of 1988 came and went.
Böylece anlayabilirsiniz ki Eylül 1988 gelip geçtiği zaman
these dear people did not come to talk to me again.
Bu sevgili halk benimle tekrar konuşmaya gelmedi.
The amazing thing is that in my lifetime I have seen this same thing happen at least three times.
Beni şaşırtan şey yaşamım boyunca aynı şeyin en az 3 kere tekrarlandığını görmüş olmam.
Even today.
Hatta bugün bile.
You see some people with their charts and graphs and timetables.
Tabloları, grafikleri ve zaman çizelgeleri ile bazı insanları görürsünüz.
Dividing history into certain periods of time.
Tarihi kısmi bölümlere bölerler.
The problem is this.
Problem şudur.
Many people throughout history have constantly misinterpreted the epistles of 1 John 4:3.
Tarih boyunca birçok insan 1. Yuhanna 4. bölüm 3. ayetteki kutsal yazıyı yanlış yorumladı.
And 2 John 7.
Ve 2. Yuhanna 7'yi de.
Where John spoke of the Antichrist.
Yuhanna'nın Mesih karşıtı hakkında konuştuğu yeri.
Please listen to 1 John 4:3.
Lütfen 1. Yuhanna 4:3'ü dikkatle dinleyin. İsa'yı kabul etmeyen hiçbir ruh Tanrı'dan değildir. Böylesi Mesih karşıtının ruhudur. Onun geleceğini duydunuz. Zaten o şimdiden dünyadadır.
In both of these passages, John goes on to say that there are many antichrists.
Bu pasajların her ikisinde de Yuhanna birçok Mesih karşıtı var demeye devam ediyor.
History is littered with people who have refused to understand these passages in context.
Tarih bu pasajları bütünlük içinde anlamayı reddeden insanlarla dolu.
Let me just give you a few examples.
Size birkaç örnek vermeme izin verin.
In AD 455,
İsa'dan sonra 455'te,
the Roman Christians thought that the leader of the Vandals was the Antichrist.
Romalı Hristiyanlar Vandalların liderinin Mesih karşıtı olduğunu düşündüler.
Then toward the end of the Middle Ages,
Orta Çağ'ın sonlarına doğru,
some of the monks saw the corrupt popes who exalted themselves as the Antichrist.
Keşişler kendilerini yücelten Mesih karşıtı ahlaksız papalar gördüler.
Then at the beginning of the 13th century,
sonra 13. yüzyılın başlarında,
Emperor Frederick II and Pope Gregory IX called each other the Antichrist.
İmparator 2. Frederick ve Papa 9. Gregory birbirlerini Mesih karşıtı olmakla suçladılar.
During the Reformation,
Reformasyon esnasında,
many prominent Protestant Christians all believed that the papacy itself was the Antichrist.
Birçok seçkin Protestan Hristiyanlar inandılar ki papalığın kendisi Mesih karşıtıydı.
Then religious people in Rome returned the favor.
Sonra Roma'daki dindar kişiler onlara döndüler ve
by referring to Martin Luther as the Antichrist and the man of sin.
Martin Luther'i Mesih karşıtı ve günah adamı olarak nitelendirdiler.
During the last two centuries,
son 200 yılda
the emphasis has shifted from religious leaders being called Antichrist to political leaders.
Mesih karşıtı olarak adlandırılma vurgusu dini liderlerden politik liderlere değişti.
The list of candidates included Napoleon, Hitler, Stalin and on and on.
Adaylar listesinde Napolyon, Hitler, Stalin ve diğerleri dahil edildi.
Why am I giving you this historical background?
Niçin size tarihsel bilgi veriyorum?
So that you don't think that the people who make these predictions today are new.
Bugün de aynı yorumları yapan insanların yeni olduklarını düşünmeyin diye.
In fact, you will discover from history that every generation has its prophecies from people with a penchant for predictions.
Tarihte keşfedeceksin ki her nesilde tahminler için eğilimli insanlar ve kendi kehanetleri var.
A study of end times events can be fascinating.
Son zaman olayları hakkında bir çalışma etkileyici olabilir.
But trying to attach names and dates for future Bible prophecies distracts us.
Fakat gelecek kutsal kitap kehanetlerine isimler ve tarihler iliştirmeye çalışmak bizi başka tarafa çeker.
It distracts us from the spiritual warfare that is raging in our little world.
Bizim küçük dünyamızı kavuran ruhsal savaştan başka taraflara çeker.
At the end of World War II,
İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru,
a Christian theologian was imprisoned for taking a stand against Hitler.
Bir Hristiyan teolog Hitler'e karşı durmaktan tutuklandı.
Yet he continued even from prison to warn his fellow believers to resist the tyranny of the Nazis.
Hatta hapishaneden bile arkadaşları imanları Nazi zulmüne karşı koymak için uyarmaya devam etti.
A group of Christians who were convinced that Hitler was the Antichrist asked him.
Hitler'in Mesih karşıtı olduğuna inanan bir grup Hristiyan ona sordu.
Why do you expose yourself to all this danger?
Niçin kendini bütün bu tehlikelere atıyorsun?
Jesus will return any day now.
İsa bir gün dönecek.
And all your work and suffering will be for nothing.
Ve sizin bütün işleriniz ve acılarınız bir hiç için olacak.
But he replied,
o cevapladı ki,
if Jesus returns tomorrow, then tomorrow I will rest from my labor.
Eğer İsa yarın dönerse, yarın işimden dinleneceğim.
But today I have work to do.
Fakat bugün yapacak işlerim var.
I must continue the struggle until it is finished.
Bitene kadar mücadele etmeye devam etmeliyim.
Prophecy in the Bible is not meant for making mathematical calculations.
Kutsal kitaptaki peygamberlikler matematiksel hesaplamalar yapmak için değildir.
It is to keep us working and reaching to the lost.
O bizi kayıplara ulaşmakta ve çalışmakta gayretli kılar.
Working with confidence that God is in control.
Tanrı'nın kontrolde olduğu güveniyle çalışmak için.
My listening friends, listen very carefully.
Sevgili dinleyiciler, lütfen dikkatli dinleyin.
I want to give you two biblical principles regarding the return of Christ.
Mesih'in dönüşüyle ilgili iki ilke vermek istiyorum.
Then I want to talk to you about heaven.
Sonra cennet hakkında konuşacağım.
First,
birincisi,
live expectantly of the return of Christ every single day.
Her sıradan günü Mesih'in dönüşünü beklermiş gibi yaşayın.
Jesus said no one knows the hour.
İsa dedi ki kimse zamanı bilmiyor.
Jesus said that he will come as a thief in the night when no one is expecting him.
İsa dedi ki kimse onu beklemezken gece vakti bir hırsız gibi gelecek.
Jesus said to always be in a state of expectancy.
İsa daima beklenti durumunda olun diye söyledi.
Second,
İkincisi,
Jesus's return will not be local as some people teach.
İsa'nın dönüşü bazı kişilerin öğrettiği gibi bölgesel olmayacak.
In Luke 17:23, listen to what Jesus himself said about his return.
Luka 17:23'te İsa kendi dönüşü hakkında ne dedi onu dinleyin.
When they tell you he is here, he is there, don't go and don't follow them.
İnsanlar size işte orada, işte burada diyecekler. Gitmeyin, onların arkasından koşmayın.
Jesus does not want us to believe the people making these predictions. Why?
İsa bu yorumları yapan insanlara inanmamamızı söyledi.
Stay tuned because I'm going to tell you soon.
Yayında kalın, yakında size söyleyeceğim.
A few years ago,
birkaç yıl önce,
one of these people who predicted the return of Christ on television,
Mesih'in dönüşünü televizyonda tahmin eden insanlardan biri,
he said that when Jesus lands on the Mount of Olives,
dedi ki, İsa Zeytin Dağı'na indiğinde,
every believer will see him on television.
Her imanlı onu televizyonda görecek.
What about those believers who don't have a television?
Peki televizyon olmayan imanlar ne olacak?
Also, can you imagine those of us who love the Lord?
Hem de bizi Rabbi sevenleri hayal edebiliyor musunuz?
Those of us who serve the Lord?
Biz Rab'be hizmet edenler,
those of us who have been longing for his appearing,
onun görünmesi için istek duyanlar,
can you imagine that we'd be satisfied by seeing him on television?
Onu televizyonda görmekten memnun olacağımızı hayal edebiliyor musunuz?
No.
Hayır.
Listen to what the Apostle Paul said in 1 Thessalonians 4:16 and 17.
Elçi Paulus 1. Selanikler 4:16-17'de dedi ki,
for the Lord himself will come down from heaven with a loud command.
Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle ve Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek.
Where are the dead in Christ?
Mesih'teki ölüler nerede?
With the Lord in heaven.
Cennette Rab'le birlikte.
Why does Paul say they will rise?
Niçin Paulus onlar kalkacaklar diye söylüyor?
To us, when we see them with Jesus, they are resurrected.
Biz de onları İsa ile birlikte gördüğümüzde dirilmiş olacaklar.
They will be in their resurrected bodies.
Onlar dirilmiş bedenlerinde olacaklar.
Those who will be alive at the time of the return of the Lord,
Rabbin dönüşünde hayatta olanlar,
will spin in the air and shed our earthly bodies on the way up.
Havada alınacaklar ve dünyasal bedenlerini yolda çıkaracaklar.
Our heavenly bodies will enclose us.
Göksel bedenlerimiz bizi kuşatacak.
And propel us up a trillion times faster than the speed of light.
Ve bizi ışık hızından trilyon kere daha hızlı yukarı itecek.
And we will be forever with the Lord.
Ve biz sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız.
I'm aware of all man-made systems of interpretation.
İnsan yapımı olan bütün yorum sistemlerini biliyorum.
I am aware of the systems of interpretations that some Christians impose upon the Bible.
Bazı Hristiyanların kutsal kitaba yükledikleri yorum sistemlerini de biliyorum.
The sad point is this.
Bunun üzücü noktası,
many people don't bother to read the scriptures for themselves.
Birçok insan kutsal yazıları kendileri okumak için çaba harcamıyor.
They listen to people's interpretations.
İnsanların yorumlarını dinliyorlar.
What Paul says here is very simple.
Paulus'un burada ne söylediği çok basittir.
Also, let us listen to the book of Revelation, chapter 21, verses 1 to 8.
Vahiy kitabı 21. bölüm 1. ve 8. ayetler arasını dinleyelim. Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık. Kutsal kentin, yeni Yeruşalim'in gökten, Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim. İşte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar onun halkı olacaklar. Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Tahta oturan, işte her şeyi yeniliyorum, dedi. Sonra, yaz, diye ekledi. Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir. Bana, tamam, dedi. Alfa ve Omega, başlangıç ve son benim. Susuyana yaşam suyunun pınarlarından karşılıksız su vereceğim. Galip gelen bunları miras alacak. Ben onun tanrısı olacağım, o da bana oğul olacak. Ama korkak, imansız, iğrenç, adam öldüren, fuhuş yapan, büyücü, putperest ve bütün yalancılara gelince onların yeri kükürtle yanan ateş gölüdür. İkinci ölüm budur.
Amen.
Amin.
Now there are some good and godly people who piece together isolated verses from different books of the Bible and create a system of interpretation.
Kutsal kitabın farklı bölümlerinden birlikte ayet parçaları alıp birleştiren ve bir yorum sistemi yaratan bazı iyi ve dindar insanlar vardır.
Then they try to convince everybody that their ideas are biblical truth.
Sonra fikirlerinin incinsel gerçekler olduğuna herkesi ikna etmeye uğraşırlar.
But the most important thing for all Christians to remember is that they should expect the return of the Lord every single day.
Fakat her sıradan günde Rabbin dönüşünü beklemek bütün Hristiyanların hatırlaması gereken en önemli şeydir.
And until that day, no matter what happens, I shall not fear.
Ve o güne kadar ne olursa olsun korkmayacağım.
Why?
Niçin?
Because the Lord promised to be with me.
Çünkü Rab benimle birlikte olmaya söz verdi.
He promised to be with you.
Sizinle de olmaya söz verdi.
If he spares us the pain and the grief,
eğer o bizi acı ve kederden esirgiyorsa,
then that will be absolutely wonderful.
Bu çok iyi.
But if we go through tough times,
eğer biz zor zamanlardan geçersek,
he'll be with us.
Bizimle birlikte olacak.
It makes no difference to the believer.
İmanlar için fark etmez.
Why?
Niçin?
Because eternal life began the day you said yes to Jesus.
Çünkü ölümsüz yaşam siz İsa'ya evet dediğinizde başlar.
All I know for sure is that when he appears, I'm going to be with him.
Kesin olarak bütün bildiğim şudur. O göründüğünde ben onunla birlikte olacağım.
And that's enough for me.
Ve bu benim için yeterli.
And I want you to tune in next time when I tell you more about the heavenly city.
Gelecek seferde bu kanalda olmanızı istiyorum. Size göksel şehir hakkında daha fazla şeyler söyleyeceğim.
Until then, I wish you God's richest blessing.
Tanrı'nın sizi bereketlemesi dileğiyle. Tanrı'ya isyan ilk atamız Adem'in yüreğinde başladı ve hala sürüyor. Fakat İsa Mesih, İsyanı tersine çevirmek ve Tanrı ile insanı tekrar barıştırmak için dünyamıza geldi. Bizim üzerimizde olan laneti kendisi yüklendi. Suçların cezasını çarmıhta kendisi çekti. Kendisine iman edecek herkesi kurtarmak için. Gelecek programımızda da Tanrı'nın kurtuluş planını açıklamaya devam edeceğiz.
edeceğim.